Ayrım 11, sayfa 97. İn. Eşkıyaların "Muallim Bey" diye diye etrafında dört döndüğü Enis neye uğradığını şaşırmıştı. Ona gösterilen alakanın Sicim ile yaptığı o kısacık yoldaşlıktan kaynaklandığını tahmin etse de gösterilen bu itibara alışamıyordu. Sicim yola çıkar çıkmaz ona İsmail'i sormuş, Enis'in onunla ilgili anlattığı bütün detayları dikkatle dinledikten sonra "İyi adamdı, Allah korumuş" demişti. Kısa bir sessizlikten sonra Enis dayanamayıp "Peki senin ne işin var buralarda?" diye sordu. Sicim biraz düşündükten sonra "Taraf olmazsan bertaraf olursun beyim" dedi. O gün tabana kuvvet kaçtıktan sonra iki gün dağlarda aç bir ilaç dolaştım. Sonra dedim ki "Oğlum, en iyisi sen kendi ayağınla eşkıyaya git." Biraz arandıktan sonra buldum onları. Niyetimi açtım. Önce cüsseme bakıp benimle dalga geçtiler. Ama kısa zamanda yanıldıklarını anladılar. Şu gördüklerin var ya, hani önümüzde gidenler. Akşam bir iki lokma yesinler, hemen çam yarması gibi devrilip uyurlar. Ama bana iki saat uyku yeter de artar bile. Hani hiç uyumazsam bile fark etmez benim için. Bunu fark edince aralarını aldılar benim. Bu aralar, yani Rumlar yola çıkalı beri işler iyice açıldı. Dağdakiler "Altına da, mala da, mülke de doyacağız" diyor. Başka bir şey demiyor. Enis hemen atıldı. "Soyduğunuz kafileler oldu mu?" "Daha birkaç gündür hareketlendi memleket. Yavaş yavaş ısınıyoruz işte." "Peki Göremelilerle karşılaştınız mı? Göremeli Rumlarla?" "Vallahi hepsi birbirinin aynı. Ne desem yalan. Pek anlaşılmıyor be ağabey." "Başlarında Dimitro diye bir adam olmalı. Sarı, pos bıyıklı, kel kafalı, iri yarı." Sicim bir an durdu. Daha birkaç saat önce alnından vurduğu adam aklına geldi. Adam düşer düşmez karısı "Dimitro" diye atılmıştı. Birden bacakları titredi, yüreği daraldı. Ankara'dan birlikte yola çıktıkları adam yol boyunca hem İsmail'e hem de kendisine çok iyi davranmış, çorbalar ısmarlamış, muallim olduğuna bakmadan onlarla birlikte hayvanları idare etmişti. Sicim görür görmez tanımıştı onu. Daha baygınken arkadaşlarına Enis'in iyiliklerini anlata anlata bitirememiş, arkadaşları da birdenbire karşılarına çıkan bu muallimi benimsemişti. Üstelik aralarına okumuş bir adamın katılmış olması heyecanlandırmıştı onları. Ama şimdi Enis'in dudaklarından dökülen Dimitro adı, Sicim'in ona ilişkin kurduğu dünyaya ve beslediği kardeşlik duygusuna gölge düşürmüştü. Muallim Bey'in az önce öldürdüğü adamın peşinde olacağı hayatta aklına gelmezdi. Birden Dimitro ile Enis'in arasında bir husumet olabileceğini düşündü. Bu durumda dostunun düşmanını öldürdüğü için kendisini suçlaması gerekmezdi. Rahatlar gibi oldu. "Hayrola beyim, senin ne işin olur yola çıkmış bir Rum'la?" Ankara'dan çıktıklarından beri amacını gizli tutan Enis, şimdi de durumu açıklayacak değildi. "Önemli bir mesele değil, dostum sayılırdı, halletmemiz gereken bir mevzu vardı da" diye geçiştirmeye çalıştı. Dostum lafı Sicim'in içine kurşun gibi işledi. Mağaraya iyiden iyiye yaklaşmışlardı. Sicim önden ilerleyerek arkadaşlarını uyardı. "Sakın, sakın ha, o adamı öldürdüğümüzden söz etmeyin. Yoksa kardeşliğimiz o dakika bozulur. Muallim Bey'in dostuymuş, ağzınızdan bir laf kaçırayım demeyin." Kafadarlar bu meselede açık vermeyeceklerine dair birbirlerine söz verdi. Onları yukarıda üç nöbetçi birden karşıladı. Hayvanları görünce ganimetle döndüklerini anladılar. Biri hemen içeriye yöneldi, diğer ikisi ise onlara doğru koştu. Uzun boylu olanı "Maşallah maşallah, ganimet gani gani" diye karşıladı arkadaşlarını. Hep birlikte hayvanları büyük bir mağaraya soktular. Mağaranın ağzına da iki koca kütüğü kapı niyetine çaprazlama koyup sağlama aldılar. Bir başka mağaraya doğru ilerlerken yine uzun boylu olanı birden Enis'i fark etti. Sicim ile arkadaşları hayvanları içeri sokarken Enis onu bıraktıkları yerde unutulmuş bir ceset gibi yatıyordu. "Kim ulan bu?" diye sordu onları karşılayanlardan biri. Sicim hemen atıldı. "Benim misafirimdir, yakın dostumdur. Düşüp bacağını kırmış. Hadi sallanmayın da İçeri alın ağabeyimi. Sicim'in arkadaşları sözü ona bırakmış, tek kelime etmeden içeri girmişti. Onları karşılayan nöbetçilerden birinin aklı ise karışmıştı. "Yahu Sicim, bu dağ başında ne misafiri bu böyle?" diye sordu. Sicim, "Uzatma Sakıp," dedi. "Hadi içeri geçelim de ne soracaksan orada sor," dedi. Sonra da enisi sırtını almaya yeltendi. Ancak Sicim'in boyu kısa olduğundan enisin ayakları sürtüyor ve kırık bacağı çok acıyordu. Enis can havliyle bağırdı. "Bırak Sicim, bırak. Allah'ını seversen bırak. Çok acıyor." Sicim, "Biraz sabır muallim bey. Oho, sen de böyle karı gibi bağırırsan," dedi. Muallim, lafını duyan eşkıyalar hemen harekete geçti. Uzun boylu adam hemen davranıp enisi sırtına aldı. Öteki de ona destek olmak için arkasından tutuyordu. İçeri adım atar atmaz onları şişman, iri yarı biri karşıladı. Tüm bedeni palaskalarla sarılıydı. Sarı fişekliğe alaca karanlıkta altın gibi parlıyordu. Belli ki adamın yanına önceden gidenler olup biteni anlatmış, o da muallimi karşılamaya çıkmıştı. Enis, kendisini karşılayan adamın eşkıya başı olduğunu görür görmez anlamıştı. Kayseri'de ne vakit ahali arasına karışıp sohbeti koyulaştırsa, laf dönüp dolaşıp kuzu güdenli aşiretinden söz eden bir efsaneye dayanırdı. Yüzyıllık geçmişi olan aşiretin en azılı beylerinden Kara Bekiroğlu Mehmet Ketuda'nın torunlarından biri olduğu söylenen Mustafa ile ilgili de bir o kadar hikaye dinlemişti. Onun iri yarı, yakışıklı, dimdik yürüyen bir adam olduğu anlatılırdı. Kuzu güdenli Mustafa, enisi dikkatle süzmüş, sonra adamlarına dönerek "Ne bekletiyorsunuz misafirimizi? Adamın sırtını indirsenize," diye emir verdi. Eşkıyalar hemen harekete geçerek enisi itinayla indirdi ve iç içe geçen mağaraların en dibine götürdü. İki bal mumu kandilinden yayılan titrek ışık içeriği aydınlatıyordu. Bir sedir, 5-10 peyke, samanları patlamış yer minderleri ve 1-2 şilte göze çarpıyordu. Enisi şilteye uzattılar. Bacağındaki kırık, başının içini oyan bir burguya dönüşmüş, acı enisin gözlerini yaşartmaya başlamıştı. Ama inlemeyi kendine yedirmediğinden dişini sıktı. Sicimle olan evveliyatı ve muallimliği sebebiyle gördüğü dostluk, eşkıyaların ürkünçlüğünü azaltıyordu. Enis, işin ucunda kurtuluş olduğunu seziyordu. Mustafa'nın sözleri de bu düşüncesini adeta perçinlemişti. "Sağ olun efendim," diye fısıldadı Enis. Enis'i şilteye yatıran adamlar, arkasına da kocaman saman yastıklar dayadı. Mustafa, "Bir tane de ayağının altına koyun, akıl edemiyor musunuz bunu?" diye çıkıştı. Adamlardan biri yastığı kaptığı gibi Enis'in ayağının altına yerleştirdi itinayla. Mustafa Enis'in karşısına geçti. "Hoş geldiniz muallim bey. Ben kuzu güdenli Mustafa," diye kendini tanıttı. Enis, "Tanıdım sizi. Hoş bulduk efendim," dedi kibarca. Bir dizi beklenmedik olay sonucu içine düştüğü bu eşkıya yuvasında karşısındakilere ne kadar kibar davranırsa onu meraklı ve saygılı gözlerle izleyen eşkıyaların da onun beklentilerine o kadar içten cevap vereceğini hissetmişti. Mustafa, "Bir bakalım şu bacağı," diyerek Enis'in başına çöktü. Sonra adamlarından birine Enis'in potinlerini, çoraplarını, pantolonunu çıkartmasını buyurdu. Ancak kırık bacak davul gibi şiştiğinden adamlar Enis'in pantolonunu bıçakla kesmek zorunda kaldı. Mustafa, Enis'in şişmiş bacağına özenle hafif hafif dokunmaya başladı. Belli ki kırığın yerini saptamaya çalışıyordu. Enis adamın her dokunuşunda dişlerini sıkıyor, bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Mustafa başını kaldırıp Enis'in gözlerine baktı. "Bilek, bilekten gitmiş," dedi. Daha cümlesini tamamlamamıştı ki Enis duyduğu yeni bir acıyla kendini tutamayıp bağırdı. Mustafa onun gözüne bakarken ani bir hareketle yakaladığı ayağı var gücüyle döndürmüş, sonra da iyice bastırmıştı. Bacaktan çıkan çıt sesi mağarada yankılanmıştı adeta. Enis bileğinin acısından kan ter içinde kalmıştı. Mustafa Enis'in başından kalkarak etrafına emirler yağdırmaya başladı yine. "Çabuk tahtasını ve bezleri hazırlayın," dedi. İki adamı ellerinde bezlerle Enis'in yanına koştu. Bacağı bir güzel sarıp yünlerle doladıktan sonra kutuya benzer bir cisim getirerek Enis'in bacağına geçirdiler ve çivilerle tutturdular. Enis yarı baygın haldeydi. Kendine geldiğinde Mustafa karşısında keyifle gülüyordu. "Bitti. Bundan sonra yavaş yavaş iyileşir artık. Hadi geçmiş olsun," dedi. Bu arada eşkıyalar kurulan yer sofralarının etrafını sarmış, etli pilava iştahla kaşık sallıyorlardı. İçlerinden biri sırrı gitmiş bakır bir sini içinde Enis'e de yemek getirdi. Pilavın yanında elma hoşafı da vardı. Enis pilavdan bir iki kaşık aldı ama daha fazla devam edemeyince yalnız hoşafı içti. Adamlardan biri onun yarım bıraktığı pilavı alıp yerdeki sofralardan birine koydu. Enis, bileğindeki acının ve birkaç gündür yaşadıklarının ağırlığına daha fazla dayanamadı. Gözleri yavaş yavaş kapandı, uyku baygınlığa yakın bir ağırlıkla onu bir anda sarmıştı. Sultan Sazlığı. Kafile güneş tam tepedeyken Erciyes Dağı'nı ardında bırakıp ovaya inmişti. Çoluk çocuk acıkmış, gençler yiyecek bulmak için önden sağa sola dağılmıştı. Yaşlılar Venüs'ü ve kuzuları kesmek gerektiğini ima eden açlık konuşmaları yaptıkça çocuklarla kadınlar kıyameti kopartıyor, bir mucize gibi aniden ortaya çıkan iki kuzucukla Venüs'ün kafileyle bir kader birliği olduğunu öne sürerek hayvanları kesmeyi reddediyordu. Onları adeta arkalarında bıraktıkları ikonaların, freskoların yerine koymuşlardı. Sütlerine bile el sürmüyorlardı. Yaşlılarsa gençlerin onları kutsallaştırmasıyla dalga geçiyordu. Böyle bir kutsallaştırmanın Allah katında günah olacağını söyleseler de hayvanları kesmek için bir türlü diğerlerini ikna edemiyorlardı. Nikon'un önderlik ettiği komita mola kararı aldı. Kadınlar ve genç kızlar yapraklarından su damlayan ilkbahar otlarından toplamak için hemen kolları sıvadı. Delikanlılarsa derelerden balık tutmak için sağa sola daldı. Sonunda toplanan kucak dolusu ot suda haşlandı. Tam otları ateşten indirecekleri sırada yaşlı Maria genç kızlardan birine küçük bir tas uzattı. "Git Venüs'ü sağ ama sadece bu tas kadar. Ne eksik ne fazla. Bu bir tas süt, aşımızın bereketi olacak bundan sonra," dedi. Genç kız yanına kattığı bir iki arkadaşıyla sütü sağıp getirdi. Maria sütü dua ile kutsayarak yemeğe kattı. Herkes onu saygıyla izledi. İçine Venüs'ün sütünden bir tas karıştırılan bulamaca herkes iştahla saldırdı. O bir tas sütün bulamaca kattığı lezzetten söz edip durdu. Kafiledekiler adeta yaşayan bir ikona haline gelen Venüs'ten kendi bedenlerine yaşamın büyüsü geçmişçesine canlandı. Daha aş için yakılan ateş sönmeden delikanlılar da ellerinde balıklarla döndü. Balıklar ateşte pişirilip hakça paylaştırıldı ve yarı boş mideler iyice doyuruldu. Artan balıklarsa ipe dizilip çalıların üstüne atıldı. Kafile yeniden yola koyulmak üzere hazırlanırken Niko da komitayı topladı. Konuşmalarında alınan kararları diğer yolculara açıkladı. Bağışlanan altınların bir kısmı güçlü kuvvetli delikanlılardan Paulos'la Kadmus'a verilecek, bu delikanlılar da yakın köylerden at, eşek, biraz yiyecek tedarik etmeye çalışacaktı. Niko da bu gençlerle birlikte kafileden ayrılacak, komutayı ise karısının kardeşi Ledon alacaktı. Niko ve diğer iki genç kafilenin acil ihtiyaçlarını tedarik ederken Ledon'la komitanın öteki üyeleri ise kafileyi bir an önce sazlığa ulaştıracaktı. İki grup sazlıkta buluşacak, her ne olursa olsun birbirlerini bekleyeceklerdi. Zira sürekli yer değiştiren adacıklar ve bir anda ortaya çıkan bataklık kafilenin intiharı olabilirdi. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar yanlarından ayrılan Niko ve arkadaşlarını umutla yolcu ederken bildikleri bütün duaları okuyarak Meryem Ana ile Azizler'den kendilerine yardımcı olmasını istediler. Niko ile arkadaşları gözden kaybolunca kafile de yola koyulmak üzere harekete geçti. Dinlenenler kıvrıldıkları yerden kaldırıldı, uyuyanlar uyandırıldı. Ancak Niko'nun hamile karısı Filipya kalkmaya çalışırken birdenbire olduğu yerde yığıldı. Kasıklarında yükselen can alıcı bir ağrı ile birlikte bacak arasından akan sıcak suyu hissedince "Bebek, bebek geliyor," diyebildi yalnız. Sonra sanki kocası yanında olursa bütün acıları dindirecekmiş gibi bağırdı. "Niko." Ancak Niko'ya sesini duyuramadı. Tecrübeli kadınlar hemen Filipya'nın çevresini sardı. Sakinleşmesi için telkinde bulundular. Onu güneş alan yumuşak bir yere taşıyıp yatırdılar. Kadınlardan biri başını kucağına aldı. Bir yandan da sevgiyle sırtını ve belini ovuşturmaya başlamışlardı. "Cesur ol Filipya, cesur ol. Her şey yolunda gidecek. Ben iki oğlumu tarlada yalnız başıma doğurmuştum. Bak, yanında biz varız," dedi biri. Filipya boncuk boncuk ter dökmeye ve ıkınmaya başladı. Sönen ateşi yeniden canlandıran kadınlar sıcak su getirdiler. Doğum konusunda en tecrübeli olanları Filipya'nın bacaklarının arasına çömeldi. Venüs uzun uzun meğeniyordu. Herkes dönüşünü bir mucize saydıkları Venüs'ün bu neşesini çocuğun şansına yordu. "Bak, Venüs bile anladı bebeğin geleceğini," dediler Filipya'ya. Filipya gülümsedi ama bu gülümsemesi kısa sürdü. Yüzü birden acıyla kas katı kesildi. Tüm gücünü toplayıp bir kez daha ıkındı. Bacak arasına çömelmiş olan kadın heyecanla bağırdı. "Tuttum, başını tuttum," dedi. Sonra heyecanla "Ikın, ıkın kızım, hadi ıkın, biraz daha, biraz daha," diye ekledi. Filipya acı içinde söylenenleri yapmaya çalıştı. Birden bir ağlama sesi yeri göğü inletti. Yaşlı kadın bebeği kaldırıp herkese gösterdi. "Bir oğlan, daha ne olsun, bir oğlan oldu Filipya." Bebeğin cinsiyeti kafile arasında hızla yayıldı. Herkesin içini bir sevinç kapladı. Venüs ile kuzularına sevgiyle bakıp onları şefkatle okşadılar. Kadınlar bebeği temizledi, sarıp sarmaladı ve annesinin kollarına verdi. Filipya mutluluktan ağlıyordu. "İsmini koymak için Niko'yu bekleyeceğim," dedi. Herkesin gözü yaşardı. Bir an önce Niko'nun dönüp oğlunu görmesini istiyorlardı. Bu zorlu yolculukta en ufak bir mutluluk ihtimaline sıkı sıkı sarılıyor, onu uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Niko ve diğerleriyle buluştuklarında kendisini fark edene dek taze babadan durumu gizlemeye karar verdiler. Sonra Niko'ya hazırladıkları bu sürprizin heyecanıyla yeniden yola düzüldüler. Filipya'yı da öteki hastalar gibi arabaya aldılar. Yolun uzunluğu, kanı arabasını çekmeyi gençler için bir eziyete dönüştürmüştü. Lakin yeni doğan bebeğin heyecanı onları da canlandırmıştı. Olup bitenleri oturduğu yerden izleyen İra, sanki bütün bu yaşananların dışındaymış gibi hala nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilmeyen dilsiz bir yabancıymış gibi sessizdi. Kafilenin sevincini kızının yüzünde de arayan annesi boşuna ümitlendiğini anlayınca İra, "O babanın yerine geldi. Allah bize onu Dimitro'nun yerine getirdi. Yüzün gülsün artık biraz," dedi. Ayrım sonu, sayfa 106.